Kitabın adı Kindar Ölüm, yazarı Nora Roberts, 27. ayrım, 19. bölüm. Hala derin uykudaki şehrin lüks semtlerinden güneye doğru son hızla yola çıktıklarında, güneş batı yakasının üzerinde yükseliyordu. Gökyüzünde ağır ağır ilerleyen bulutlar ışığı kesiyor, havayı kurşuni bir renge boyuyordu. Rourke arabayı elle kumandaya getirmiş, günün hiçbir saatinde rahatlamayan sevimsiz trafiğe girmemek için Broadway'in dışından dolaşmaya karar vermişti. Eve'in gerginliğini yanlarında oturan üçüncü bir kişi gibi somut bir varlık olarak hissedebiliyordu. Bir delinin ne yapacağını kestirmek mümkün olamaz. Belli bir düzeni var ama artık bozulmaya başlıyor. Düşünüş şeklini anlayamıyorum. Düşün, düşün, düşün diye beynini zorladı. Şehrin yollarını işgal etmeye başlayan vardiya değişimi trafiğinin içinden rüzgar gibi gidiyorlardı. Kulüp deniz kızının sahibini tanıyor musun? Şahsen tanımıyorum. Yıllar önce hasbelkader edindiğim bir şeydi. Şehir merkezinde ilk edindiğim mülklerden biri. Aslına bakarsan barbutta kazanmıştım. Birkaç sene tuttum, sonra da temiz bir kârla sattım. 7. caddenin ortasında tıklım tıklım dolu bir tramvayın yolda kalmış olduğunu görerek aniden batıya saptı. Ya sahibi ya da orada çalışan biri olmalı. Eve cep bilgisayarını çıkardı. Araba, belediyenin ihmalkar yol ve altyapı biriminin öylece bıraktığı bir çukura girince dişleri birbirine çarptı. Silas Tikinika, sana bir şey hatırlattı mı? Hayır, öyleyse ihtimal bu gece huzur içinde uyuyordur. Bir de çalışanlara bakıyorum. Neredeyse geldik dedi Rourke, yakında öğreniriz. Parmaklıklı camdaki çıplak deniz kızı, parlak pullu yeşil kuyruğuyla hareketsiz ve ışıksız duruyordu. Rourke arabayı yolun kenarına çekti. Şehrin bu çirkin semtinde özel araba pek sık görülen bir şey değildi. Rourke'un arabasında otomatik koruma ve güvenlik özelliği olmasa çıktıklarında yerinde bulamayacakları muhakkaktı. Gözüne iki bina ötede bir kapı önünde gezinen birkaç gölge çarptı. Kasvetli karanlıkta onlara doğru yaklaşır gibi oldular. Sonra yaklaşan sirenleri duyarak dönüp kayboldular. Eve, destek gelmesini beklemeyeceğim diyerek silahını çekip ana şifresini çıkardı. Sonra eğilip botundan bir başka şok silahı çıkarıp Rourke'a uzattı. Benim yedeği al ama polisler gelince hemen yok et. Bir an kocasının gözlerinin içine baktı. Sen sol tarafa. Kapıdan girince onları çılgın ışıklar ve daha da çılgın bir müzik karşıladı. Eve gözleriyle içerisini tarayarak kendini sağa attı. Sonra gösteri tankının yan tarafındaki merdivene asılıp kalmış adama bağırarak ilerledi. Dur! Eller yukarı! Onu oradan çıkarmalıyım! Somerset bir basamak aşağı kayarken parmakları metali sıyırdı. Boğuluyor! Çekil yolumdan! Eve adamı neredeyse merdivenden sökercesine aşağı çekip Rourke'a doğru fırladı. Boşaltma düğmesini bulsana! Allah aşkına acele et! Sonra çarçabuk yukarı tırmanıp suya daldı. Kan şeritleri suda Japon balığı misali süzülüyordu. Tankın zeminine kelepçelenmiş adamın dudakları morarmıştı. Tek gözü kocaman açılmış, sabit bir noktaya dikilmişti. Eve, adamın parmaklarının ve ayak bileklerinin derisinin kelepçeleri çekiştirmekten soyulduğunu görebiliyordu. Adamın örselenmiş yüzünü tutup ağzını ağzına dayadı, nefesini adama verdi. Adamı bırakıp bütün gücüyle suyun yüzüne doğru yüzdü. Yanan ciğerlerini havayla doldurdu. Konuşmakla nefes tüketmeden tekrar daldı. Gözüne bir an Meryem'in yüzü, işkence içinde ölen adamı mutlak bir sükunetle izleyen gözleri takıldı. Eve ürperdi. Sonra hayatta kalmak için bütün gücüyle tekrar yüzeye doğru yüzdü. Üçüncü kez yukarı doğru yüzdüğünde suyun yüzeyi sanki biraz daha yakın gibi geldi. Dalarken de başını çevirince suyun içinden Rourke'un merdivenden yukarı tırmandığını gördü. Adam ayakkabılarıyla ceketini çıkarmayı ihmal etmemişti. Tankın zeminine ulaştığında Eve'in kolunu çekti. Baş parmağıyla ona yukarı çıkmasını işaret etti. Böylece su girdaplar yaparak akarken biri yukarıda ciğerlerine hava doldurur, diğeri aşağıda adama hava verir vaziyette bir süre beraberce çalıştılar. Su seviyesi adamın başı suyun dışında kalacak kadar düşünce Eve şiddetli öksürükler arasında Somerset demeyi başardı. Bir yere gitmez, merak etme, Allah aşkına Eve. Tartışacak vaktim yok. Kelepçelerin kilidini açabilir misin? Rourke hala nefes nefeseydi. Kafasından sular damlıyordu. Gözlerini kadının gözlerinin içine dikti. Sonra elini cebine daldırıp çakısını çıkardı. Seninkiler geliyor. Ben şunlara bakayım. Sen de bak bakalım açabilecek misin? Eve başını sallayarak ıslak saçlarını yüzünden geri atarken dört polis içeri daldı. Ben Teğmen Eve Dallas diye bağırdı Eve. Buraya hemen sağlık görevlisi çağırın çabuk. Canlandırma teçhizatı lazım. Boğulma vakası. Suyun altında ne kadar kaldığını bilmiyorum ama nabza atmıyor. Biri şu lanet müziği kapatsın. Eldiven takın. Olay yerini mümkün olduğu kadar temiz bırakmaya çalışın. İzler silinmesin. Su artık dizlerine kadar inmişti. Islak giysilerinin içinde soğuktan titriyordu. Kasları kurbanın cansız ağırlığını taşımaktan ağrıyordu. Rourke'un birinci kelepçenin kilidini hallettiğini gördü. İkinci bilek de kurtulduğu anda kurbanın hareketsiz bedenini tankın dibinde kalan son birkaç santim suyun içine yatırıp üzerine oturdu, göğsüne bastırmaya başladı. ''Buraya hemen bir kalp masajı kiti istiyorum, birkaç da battaniye.'' Müzik aniden kesilince son kelimeler içeride yankılanmıştı. Şimdi kulaklarının çınladığını duyabiliyordu. ''Hadi, hadi canlan!'' diye soludu. Adamın üzerine eğilip ağzından hava verdi. ''Bu işi bana bırak.'' Rourke yanına çömelmişti. ''Senin olay yerini koruman lazım. Sağlık görevlileri neredeyse gelir.'' Eve içinden sayarak adamın göğsünü pompalamaya devam ediyordu. ''Onlar gelene kadar duramazsın.'' ''Durmam.'' Eve'in başıyla işaret etmesi üzerine Rourke ellerini onunkilerin üzerine yerleştirip ritme uydu. ''Kim bu Rourke?'' ''Bilmiyorum.'' Rourke gözlerini kaldırıp ayağa kalkan Eve'in yüzüne baktı. ''Hiç tanımıyorum.'' Tanka girmek çıkmaktan çok daha kolay olmuştu. Eve tankın kenarına ulaştığında nefes nefeseydi. Bir an durup soluklandı. Hava ciğerlerini asit gibi yakıyordu. Bacağını kenardan aşırıp aşağı indi. Peabody aşağıda bekliyordu. ''Sağlık ekibi hemen arkamdan geliyor Dallas.'' ''Adam gitmiş gibi. Geri getirebilirler mi bilmiyorum.'' Camdan tankın içinde düzenli bir şekilde işine devam eden Rourke'a baktı. ''Polisleri al. İki takım oluşturup arama yapın. Kaçmıştır ama yine de arayın. Bütün kapıları tutun. Kayıt cihazlarınızı açın.'' Peabody, Eve'in omuzu üzerinden elleri iki yana sarkmış olarak tankın öteki tarafından Rourke'ı izleyen Somerset'e doğru baktı. ''Ne yapacaksınız?'' ''İşimi? Sen de kendininkini yap. Buranın hemen çevrilmesini istiyorum. Bir de tarama ekibi çağır. Olay yeri tarama malzemelerin yanında mı?'' ''Dedektif kitim yok, yalnızca standart kit var.'' ''Tamam, ver.'' Eve, Peabody'nin uzattığı çantayı aldı. ''İşe koyulun.'' Telaşla içeri dalan sağlık ekibine işaret etti. ''Tankın içinde boğulma vakası, nabız yok. Yaklaşık 10 dakikadır kalp masajı yapılıyor.'' Orada yapabileceği bir şey kalmadığını biliyordu. Dönüp Somerset'in yanına giderken su dolu botları şapırdıyor, saçlarından sular damlıyordu. Bir ton kadar ağır gelen deri ceketini çıkarıp masaya attı. ''Lanet olsun Somerset, tutuklusun. Cinayete teşebbüsten sanıksın. Avukatın gelinceye kadar hiçbir şey... Ben geldiğimde canlıydı, canlı olduğundan neredeyse eminim.'' Sesi incecik ve dalgın çıkıyordu. Eve karşısındaki adamın sesinden, cam gibi gözlerinden şok geçirmekte olduğunu anlamıştı. ''Kıpırdadığını gördüm sanki. Bir şey söylemeden sana haklarını ve sorumluluklarını söylememi beklersen akıllılık edersin.'' Sesini alçaltarak adama yaklaştı. ''Rourke avukatlarıyla kıçını sağlama alıncaya kadar tek kelime etmesen çok akıllılık edersin. Şimdi akıllı ol da kapa çeneni.'' Ama Somerset avukatları reddetti. Eve onun bir polis nezaretinde bekletildiği sorgulama odasına girdiğinde hala oturduğu yerde hiç kıpırdamadan gözlerini dikmiş tam karşısına bakıyordu. Eve memura ''Sen gidebilirsin.'' dedi. Masanın karşı tarafına geçti. Memur odadan çıkınca da oturdu. Üzerini değiştirip kuru bir şeyler giymiş, içini ısıtmak için de biraz kahve içmişti. Patrick Murray olduğu belirlenen kurbanı hayata döndürmeyi başaran sağlık ekibiyle ve adamı hayatta tutmaya çabalayan doktorlarla görüşmüştü. Sohbet eder gibi, ''Yine de cinayete teşebbüs sayılır.'' dedi. Murray'i ölümden döndürdüler ama adam komada. Yaşasa bile beyni hasar görmüş olabilir. Murray mi? Patrick Murray. Bu da Dublinli. Patrick Murray diye birini hatırlamıyorum. Kemikli parmaklarıyla dağınık saçlarını geriye doğru taradı. Gözleri odada görmeyen bakışlarla gezindi. Biraz su alabilir miyim? Tabii olur. Eve yerinden kalkıp bir sürahiye su doldurdu. Neden Rourke'un avukat ayarlamasına izin vermiyorsun? Bu onun işi değil. Saklayacak bir şeyim de yok. Sen salağın tekisin. Sürahiyi adamın önüne çarparak koydu. şu kayıt cihazını açıp seni sorgulamaya başladığımda işlerin ne kadar kötüleşeceğini tahmin edemiyorsun. Bir cinayet teşebbüsünde soruşturma sorumlusu tarafından suç mahallinde yakalandın. Kurbanın boğulduğu tanktan indiğini, Somerset sertçe, tanka çıktığımı diye düzeltti. Evin ses tonu zihnini bulandıran sis perdesini dağıtmıştı. Tanka çıkıyordum. Bunu ispatlaman gerekecek, ikna etmen gerekecek ilk kişi de benim. Eve iki elini birden saçlarının arasına soktu. Somerset kadının bu hareketindeki bitkinlik ve asabiyeti, gözlerinin sudan kızardığını ve altlarında koyu gölgeler oluştuğunu fark ederek kaşlarını çattı. Seni bu sefer koruyamam diye uyardı Eve. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. İyi, öyleyse aynı durumdayız. Kayıt başlasın. Şüpheli Charles Lawrence Somerset'in Patrick Murray'i bugün öldürmeye tam teşebbüs suçundan sorgulanması. Sorguyu yürüten vaka sorumlusu Teğmen Eve Dallas. Başlangıç saati 08:15. Şüpheliye hak ve sorumlulukları okundu. Şüpheli şu an için hukuki danışman ve temsilci bulundurma hakkını kullanmamaya karar verdi. Doğru mu? Doğru. Sabah 6:30'da kulüp Deniz Kızı'nda ne yapıyordun? 6:15 civarında bir bağlantı aldım. Arayan bir erkekti, kim olduğunu söylemedi. Bana hemen yalnız olarak oraya gitmemi söyledi. Kim olduğu belli olmayan biri şafak vakti arayıp bir seks kulübüne gitmeni söyledi. Sen de kalkıp gittin, öyle mi? Herkesin her yap dediğini yapar mısın? Somerset yüzüne aksi bir bakışla bakınca, Eve bir parça neşelenerek daha işi bitmemiş diye düşündü. Bir arkadaşımın orada tutulduğunu ve denilenleri yapmazsam ona zarar vereceklerini söyledi. Kimmiş bu arkadaş? Somerset önünde duran sürahiden kendine su koyup bir yudum aldı. Audrey Morrill. Tabii ya, Brennan cinayetinde de tanığın oydu. Tanıklığı çok işine yaramıştı denilemez aslında. Yine de onun adını vermek istediğinden emin misin? İstihzalı sözlere lüzum yok Teğmen. Bağlantı gerçekten oldu. Bağlantı kütüğüne bakarsanız bulursunuz. Kütüğe bakarız. Pekala, bu kimliği belirsiz şahıs sana kulüp Deniz Kızı'na gitmeni söyledi. Peki sen kulübün yerini biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum. Öyle yerlere gitme alışkanlığım yoktur. Bunu o kadar soğuk ve ciddi bir ifadeyle söylemişti ki, Eve gülmemek için kendini zor tuttu. Adresi o verdi. Ne kadar düşünceli davranmış. Sana oraya gitmeni yoksa kız arkadaşının başının çok fena derde gireceğini söyledi demek. Onun başına da Marlena'nın başına gelenlerin aynısının geleceğini söyledi. Daha doğrusu ima etti. Eve'in içi bir anda acıma, anlayış ve derin bir üzüntüyle doldu. Ama bunu paylaşmak için uygun bir zaman değildi. Pekala, evde bir polisle birlikte yaşıyorsun. Ama bu adam kaçırma ve tehdit konusunu bir zahmet ona söylemek hiç aklına gelmedi, öyle mi? Somerset gözlerinin içine karanlık ve soğuk bakışlarla bakıyordu ama Eve o gözlerde Onur'un hemen arkasında korkunun izlerini gördü. Polise güvenme alışkanlığım yoktur. Eğer hikayen gerçekse polise güvenmiş olsaydın şu anda burada oturuyor olmazdın. Gözleri birbirine kenetlenmişti. İkisi de bakışlarını çevirmemekte ısrarlıydı. Eve öne doğru eğildi. Üç cinayet işlendiğinden, bu cinayetlerin her üçünde de sanıklar arasında yer aldığından haberin var. Delillerin dolaylı olmasına ve test sonuçlarının olumsuz çıkmasına rağmen yine de konumun çok iç açıcı değil. Eve adamı omuzlarından tutup bu kadar aptal olduğu için sarsmak istiyordu. Kendisinden yardım istemekten hem de bir polis olarak yardım etmeyi reddedemeyeceğini bildiği böyle bir durumda bile kaçınacak kadar nefret ettiği için adama çok kızıyordu. Şimdi de kimliği belirsiz bir şahsın araması üzerine kendini bir cinayete teşebbüs mahallinde bulduğunu iddia ediyorsun. Bu bir iddia değil, gerçek. Sevdiğim bir başka insanın daha zarar görmesini göze alamazdım. Kızına olanları bundan daha fazla hatırlatacak bir şeyler söylemeye gücü yoktu. Bunu göze alamazdım. Bağlantı gelince nasıl davranmam gerektiğini düşünüyorsam öyle davrandım. Eve, eğer adamı anlamasa daha kolay olacaktı. Tekrar arkasına yaslandı. Bu cinayet teşebbüsünde de önceki üç cinayetle aynı yöntemler izlenmiş. Eğilip yanında getirdiği çantadan küçük bir cam kavanoz çıkardı. Kavanozun içinde yüzen Patrick Murray'nin gözü değildi. Cerrahların gözün yerine takılabileceğine dair umudu vardı. Bu bir kopyaydı ama aynı etkiyi yaratıyordu. Bir süre Somerset'in sıvının içinde yüzen küçük organa bakışını seyretti, sonra başını öte yana çevirdi. ''Göze göz diye mi düşünürsün?'' ''Öyle düşündüğümü sanırdım.'' Adamın sesi titrek çıkmıştı. Sesini düzelterek devam etti. ''Ne düşündüğümü bilmiyorum.'' Eve bir şey demeden tekrar eğilip çantadan Meryem heykelini çıkardı. Bakire Marlena masumdu, saf ve temizdi. 14 yaşındaydı. Daha 14 yaşındaydı. Adamın gözlerine dolan yaşlar her ikisi içinde dayanılması zor bir ıstıraptı. Onun huzur içinde olduğuna inanmak zorundayım. Hayatımı sürdürebilmek için inanmak zorundayım. Burada yapılan şeyi benim yapabileceğimi, onun adına yapabileceğimi sanıyor musunuz? Gözlerini kapatarak umutsuzca gözyaşlarına hakim olmaya çalıştı. Kızım çok tatlıydı, çok iyi kalpliydi. Onun hakkında başka sorunuzu yanıtlamayacağım. Eve başını sallayarak yerinden kalktı. Ama başını çeviremeden Somerset onun derin bir merhametle kararan gözlerini görmüştü. Ne söyleyeceğini bilemeden ağzını açtı ama bir şey demesine fırsat kalmadan Eve tekrar konuşmaya başladı. Söz konusu cinayetlerde elektronik müdahalelerin önemli bir yer tuttuğunun ve senin bağlantı kütüğünün pek muteber bir delil olmayacağının farkında mısın? Adam ağzını bir kez daha açtı, yine bir şey demeden kapadı. Nasıl bir kadındı bu böyle? Merhametten erirken göz açıp kapayana kadar zalimleşebiliyordu. Bu kez suyundan daha büyük bir yudum aldı. Bu görüşme oldu, aynen söylediğim gibi. Eve normale dönmüştü. Dönüp yerine oturdu. Marlena'nın görüntüsünü aklından silmişti. Audrey Morrill'la konuşup durumunu öğrenmeye çalıştın mı? Hayır, ben... Kulüp deniz kızına nasıl gittin? Özel arabamla gittim. Arayan kişinin söylediği gibi 15. caddede kulübün yan giriş kapısının yakınında bir yere park ettim. İçeri nasıl girdin? Yan kapı kilitli değildi. Sonra ne oldu? Seslendim. Cevap veren olmadı. Ama müziğin sesi çok yüksekti, bütün ışıklar yanıyordu. Salon kısmına geçtim, onu hemen gördüm, tankın içindeydi. Hareket ediyordu, sanırım. Dudaklarının kıpırdadığını görür gibi oldum. Gözü çıkmıştı, yüzü de dayak yemiş gibiydi. Rengi kaçmaya başlamıştı. Konuştukça görüntü kafasında canlanıyordu. Tanka hala su doluyordu. Nasıl kapatacağımı bilmiyordum. Adamı dışarı çekebileceğimi düşünerek merdivenden tanka tırmanmaya başladım. Sonra siz geldiniz. Adam tankın zeminine kelepçelenmişken onu nasıl dışarı çekmeyi düşünüyordun? Bunu görmedim. Göremedim. Tek gördüğüm yüzü oldu. Dublin'deyken Patrick Murray'i tanır mıydın? Birçok kişi tanırdım. Patrick Murray diye birini hatırlamıyorum. Pekala, tekrar deneyelim. 27. ayrımın sonu. Sayfa 324. Devamı 28. ayrımda.